Ayrım 16. Atatürk sesleniyor. Hıfzı Topuz, sayfa 209. 5 Aralık 1921 günü Büyük Millet Meclisi'ndeydim. Paşa nutuk söyleyecekti, salon dolmuştu. Dinleyici sıralarında boş yer yoktu. Paşa geldi, bir mebus gibi herhangi bir yere oturdu. Dinledi, notlar aldı. Sonra kurşun kalemin tersiyle sıraya 3 kez vurdu. Bu söz istemesinin işaretiydi. Başkan onu duymamıştı. Paşa yeniden sıraya vurdu, ayağa kalktı, kürsünün merdivenlerine tırmandı. Kürsünün üstüne birkaç ufak kağıt bıraktı ve başladı irticalen, yani doğaçlama konuşmaya. Tam 5 saat konuştu. Bir kez olsun tökezlemeden, sürçmeden, sözleri madeni bir biçimde çınlıyordu. Düşüncelerine hakimdi, sözlerindeki şiddet tesadüfi değil, bilinçliydi. Zarif kalpağı altında profili bir madalya gibi duruyordu. Çok güzel giyinmişti. Ne kadar sade kalmak isterse istesin, bütün davranışlarıyla tam bir şef havasındaydı. Asla aşağılık duygusuna kapılmıyordu. Bert Gole'nin anılarının son bölümünde de şu olaylar yer alıyor. Günlerden 24 Aralık, birkaç gün sonra Garp cephesine hareket edeceğim. Son bir kez Çankaya'nın büyük salonunda yemek yedik. Salonda Libya emiri Sunusi'nin Sakarya kahramanına hediye ettiği muhteşem bir kılıç, kitap dolu bir çalışma masası, masanın üzerinde de sönük ışıklı bir lamba vardı. Aşağı yukarı hepsi bu kadardı. Dışarıda muhteşem bir gece. Çok samimi geçen yemek esnasında o muhteşem atmosferin içinde Mustafa Kemal Paşa ile hem heyecanlı hem de dostça konuşuyorduk. Tartıştığımız da oluyordu. O anda barış o kadar yakın görünüyordu ki, zaten bu son olayların kaçınılmaz bir sonucuydu. Paşa, yanılıyorsunuz. İngiltere hiçbir zaman bizi yok etmeyi bugünkü kadar düşünmemiştir. İngiliz casusları hala Ankara'da karıncalar gibi koşuşturuyorlar, diyordu. Onun bu sözlerinin doğruluğunu birkaç hafta sonra görmüş olduk. Bana her şey bitmiş değildir, dedi. Daha dövüşmek gerekiyor. Ancak güçlü kalarak hedefimize ulaşacağız. Sonra birdenbire üstümüze çöken karanlığı dağıtmak için, bu sizin akşamınız, dedi. Alaturka müziği sevdiğinizi biliyorum. Ve müzik başladı. Mustafa Kemal Paşa subayları ve ellerinde udları bulunan genç hanımları içeriye çağırdı. Hanımlar akşam giysilerini giymişlerdi, saçları tülle örtülmüştü. Oturdular, udlarını akord ettiler ve şarkıya başladılar. Onlar söyledikçe paşa şarkı sözlerini bana çeviriyordu. Dizelerdeki ahengi, aşk, ölüm ve zafer şarkıları karşısında gözleri parlıyor ve onlara tempo tutuyordu. İşte o zaman savaşın acılarını unutarak ilk kez gevşedi. Kendi geçmişi dudaklarının ucuna gelmişti. Çocukluğunu, büyük bir aşkla sevdiği annesinin geçirdiği hastalığı ve ilk başarılarını renkli bir biçimde anlattı. Gençlik yıllarını yaşıyormuş gibiydi. Genç kadınlar hala şarkı söylüyorlardı. Kocaları bizim görüşmemize saygı duyarak biraz uzaklaşmışlardı. Bakıyordum, dinliyordum ve birkaç saat sonra bütün bunların mazi olacağını biliyordum. Mustafa Kemal Paşa, bu geceyi sizin onurunuza düzenledik, dedi. İşte bu kez de gördüklerimi iyice anlatamamanın getirdiği bir iç sıkıntısı ile Fransa'ya dönecektim. Saat 1'de evime döndüm. Bagajımı kapatırken Mahmud Esat Bey'e, şimdi artık paşamızı iyi tanıyorum diyebilirim, dedim. Oysa hayır, siz onu askerlerin arasında henüz görmüş değilsiniz. Onu bir de silahların konuştuğu zaman görmelisiniz. Onu ancak o zaman gerçekten tanıyabilirsiniz, dedi. Dipnot: Bert Gole, Çankaya Akşamları, 3 cilt, Cumhuriyet Kitapları, 2001, sayfa 13, 14, 18, sayfalar 52, 53, 62, 65, 68 ve 72, 73. Değerli araştırmacı dostum Profesör Yahya Akyüz, 1988'de çıkan Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu adlı kitabında Claude Fare, Madame Gole gibi yazarların Fransız kamuoyunun Türkler lehine dönüş yapmasına başlamasında büyük rolleri olduğunu vurguladıktan sonra şöyle yazıyor. Bunlar vatandaşlarının Doğu meselesine ilişkin cehaletine karşı çıkarak Türklerle ilgili ön yargılardan kurtulmaya ve Ermeni propagandasını kırmaya çalıştılar. Atatürk de 5 Eylül 1921'de Madame Gole'ye şu mektubu yazıyor. Madam, Sevimli mektubunuz, bana verdiğiniz haberler ve henüz Fransa'ya dönmeden gerçek ve adalet adına açtığınız yürekli ve övülmeye değer mücadeleniz için teşekkür ederim. Bu vesileyle her şeyden önce hakkımızı korumak, cesur ve talihsiz ulusumun hiçbir vicdan azabı duymayan ve insanlık duygusundan yoksun kişilere yapılan vahşice saldırılar yüzünden katlandığı korkunç acıları tüm dünyaya tanıtmak için harcadığınız enerji karşısında ne kadar minnettar kaldığımı bildirmek isterim. Sizin gibi ateşli savunucuların haklı davamıza kazandırdığı manevi zaferin değerini çok iyi anlamaktayız. Şu son iki ayın olaylarının ana çizgilerini doğal olarak biliyorsunuz. Temmuz ayının ortasında Yunanlılar bir ilerleme kaydettiler. Bunu kendilerine çok pahalıya mal etmek için hızla çalışıyoruz. Halen karargahında bulunuyorum ve Ağustos'un ikinci haftasından beri kesin olarak yenmek umuduyla yeni bir saldırıya geçmiş olan Yunanlılarla savaşıyorum. 15 gündür süren korkunç bir savaş, kızgın saldırıları tamamen püskürtülen Yunanlıların takatten düşmesiyle biteceğe benziyor. Askerlerimizin kahramanlığı ve tüm ulusun övülmeye değer bir bağlılıkla bana yaptığı yardımdan kuvvet alarak saldırganı ülkemden kovacağımı kuvvetle umuyorum. Düşmanın Temmuz ayındaki ilerlemesi sırasında işgal ettiği bölgelerin sizin 4 ay büyük bir cesaretle gezdiğiniz bölgeler gibi soykırımla yakılıp yıkılmaya uğradığını size söylememe bilmem gerek var mı? Her tarafta cinayet, yangın, yağma ve düşmanın sefilce geri çekilmesi. Yıllarca, belki yüzyıllarca Anadolu bu alçaklığı unutmayacak ve bunları yapanlara karşı derinden kin duyacaktır. Kızınız Matmazel Gole ile aramıza gelmek istediğinizi bana bildirdiler. Böylesine zor ve yorucu bir geziyi bir daha göze almanız halinde sizi ve Matmazel'i en büyük kıvançla karşılayacağımıza inanın. TBMM Başkanı Başkomutan Mustafa Kemal. İşte bir Fransız kadın gazetecinin 1920-21 yıllarında Ankara'daki izlenimlerinden ve Mustafa Kemal Paşa'nın düşüncelerinden ilginç parçalar. Yahya Kemal anlatıyor. Yahya Kemal Beyatlı milli mücadele yıllarında Atatürk'le karşılaşmasını şöyle anlatır. Bursa düşmandan geri alınmıştı. Gazeteler Atatürk'ün Bursa'ya geleceğini yazıyorlardı. Darülfünun'da, yani İstanbul Üniversitesi'nde hocaydım. Öğrencilerle birlikte Bursa'ya gitmek ve Gazi'yi görmek istemiştik. Gazeteler bizim böyle bir yolculuk yapacağımızı yazdılar. Veliaht Abdülmecid Efendi bu haberi okumuş, beni bir gün bağlar başındaki kasrına davet etti. İskeleye bir araba göndermişti. Kasra gittim. Kendisi binanın üst katındaki çinili salonda beni kabul etti. Çok nezaket gösterdi. Karşılıklı oturduk. Çaylarımızı içerken gazetelerde benim üniversite öğrencileriyle birlikte Bursa'ya Gazi'yi görmeye gideceğimi okuduğunu söyledi. Ve Gazi'ye bildirmek üzere bana şöyle dedi. Ben Mustafa Kemal Paşa'dan bir mektup almıştım. Fakat malum sebepler yüzünden cevap veremedim. Biliyorsunuz her şeyim kontrol altındadır. Böyle bir mektup ele geçerse fena sonuçları olabilirdi. Bunları kendisine söyleyiniz ve mektubuna cevap veremediğim için üzüldüğümü belirtiniz. Abdülmecid Efendi bundan sonra bana siyasi ve askeri olayların gelişmelerini nasıl görüyorsunuz diye sordu. Ben de durumu hanedan lehine görmediğimi söyledim ve 600 yıldan beri Türk ordularının ilk kez padişahım çok yaşa diye bağırmadan savaştıklarını ve zaferin padişahın adı olmadan kazanıldığını belirttim. Bu sözler veliahtı memnun etmedi. Padişah hakkındaki sözlerimi de hoş karşılamadı. Görüşmemiz böyle bir hava içinde sona erdi. Biz belirlenen günde öğrencilerle Mudanya'ya ulaştık. Grup çok neşeli ve heyecanlıydı. Ertesi gün emrimize verilen arabalarla Bursa'ya gittik. Yollarda düşman cesetlerine rastlanıyordu. Bursa'yı heyecan içinde bulduk. Halk Gazi'yi karşılamaya hazırlanıyordu. Otele indik. Ertesi gün Gazi'yi karşılamaya gittik. Halk yolları doldurmuştu. Fakat çok şiddetli bir yağmur vardı. Gazi otomobille şehre girdi. Bursa'da olduğumu öğrenince beni çağırtmış, beni görmekten pek memnun olacağını söylemiş. Beni arabasına aldı ve otelden ayrılarak kendisine ayrılan köşkte beklememi söyledi. Öyle de yaptık. Her akşam sofrasında bulunuyordum. Bundan yararlanarak veliahtın sözlerini kendisine bildirmek istedim. Duymazlığa geldi, konuyu değiştirdi. Fakat ben de bunu tekrar etmekten usanmadım. Sonunda peki peki Yahya Kemal Bey, endişeniz olmasın, hiçbir küskünlüğüm yoktur dedi. Gazi Bursa'dan karayolu ile Ankara'ya dönerken beni de yanına aldı ve böylece birlikte Ankara'ya gittik. Dipnot: Önder Göçgün, Edebiyat Dünyası ve Atatürk, Atatürk Kültür Merkezi 1995, sayfa 143. Atatürk Galatasaray Lisesi'nde. Atatürk 3 kez Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etmiştir. Birincisi 3 Aralık 1930'da, ikincisi 28 Ocak 1932'de, üçüncüsü de 1 Temmuz 1933'te. Atatürk okula her gelişinde laboratuvarları, okul müzesini, kütüphaneyi, konferans salonunu ve sınıfları dolaşmış, öğrencilerin sınavlarında da hazır bulunmuştur. O tarihlerde bu konuda gazetelerde sütun sütun yazılar çıkmıştır. Galatasaray'dan sonra İstanbul Hukuk Fakültesini bitiren, sonra da hukuk profesörü olan İlhan E. Postacıoğlu da öğrenciliği sırasında Atatürk'ün sınavından geçmiş ve Atatürk'ün önünde tarih bakalorya'sı, yani lise bitirme sınavı adlı kitabında bunları şöyle anlatmıştır. Bu sınavda sorulan soruların ve verilen karşılıkların bugün herhangi bir okulumuzda değil, bir yüksek okulda bile cevaplanamayacağını düşünüyorum. Böyle bir sınav ancak üniversitenin doktora sınavında olabilir. Galatasaray Lisesi'nde o dönemde eğitimin ne derecede ileri bulunduğunu düşünerek gurur duyuyorum. Reis-i Cumhur Hazretleri'nin o günkü tarih sınavına gelebileceğinin haberi sabahtan bize ulaşmıştı. Ben de sınava gireceğimi düşünerek hazırlıklar yaptım. Adımla ilgili bir soru gelebileceğini düşünerek Göktürk hükümdarlarından İstemihan'ın babası İlhan'a kadar her şeyi gözden geçirdim. Abbasilerin Göktürk saltanatına son vermelerini de yeniden okudum. Atatürk'ün o sınavda gerçekten öğrencilere büyük ter döktürdüğü anlaşılıyor. İşte sorduğu sorulardan örnekler. Ege ve Akdeniz iklimleri arasındaki farklar. Sèvre ve Lozan anlaşmalarını karşılaştırınız. Devletin demir yolları politikası nedir? Türkiye'de ve Almanya'da cumhurbaşkanı seçimleri nasıl yapılır? Eti ve Sümer uygarlıkları mı daha eskidir, Mısır uygarlığı mı? Bizanslılarla Türkler ilk ne zaman nerede karşılaştılar? Hint ve Asur uygarlıkları nasıl kuruldu? Malazgirt Muharebesini anlatın. Devletçilikle fertçilik arasındaki farklar. Kolay mı bunları yanıtlamak? Postacıoğlu kendi sınavının tam 45 dakika sürdüğünü yazıyor. Atatürk'ün okuldan ayrılışı da şöyle anlatılıyor. Büyük kapının önünde binlerce meraklı birikmişti. El ele vermiş olanlar kaldırımlardan taşan kitleleri zor zapt ediyorlardı. Karşı apartmanların pencerelerinde onlarca insan kapıyı gözlüyordu. Atatürk görününce bir alkıştır koptu. Atatürk bu alkışlar arasında arabasına bindi. Motosikletli polisler yolu açtılar. Onların peşinden de Atatürk'ün arabası hareket etti. Kendisine refakat eden Muhtat Zevat da onun peşi sıra otomobilleriyle uzaklaştılar. Kürek ve güreş merakı. Atatürk'ün denizi çok sevdiğini herkes bilir ama onun kürek çekmeye de meraklı olduğu az bilinir. 1935'te Galatasaray Lisesi'ni bitiren Profesör Doktor Bedi Gorbon bu konuda şunları anlatıyor. Hiç unutmam, 1935 yılının 29 Haziran'ıydı. Galatasaray Lisesi'nde son sınıf öğrencisiydim. Rahmetli müdür muavini Muhsin Hoca akşam çıkışta kapıda beni bekliyordu. "Yürü haydi gidiyoruz," dedi. Nereye diye sordum, cevap vermedi. Doğru Bebek'e gittik. Galatasaray Kulübü'nün denizcilik lokali Bebek'teydi o zamanlar. Tek çifte futayı denize indirmemi söyledi hoca. İndirdim. Ancak ondan sonradır ki bana şöyle söyledi. Gazi Florya'da bizi bekliyor, kürek çekecek. İşte o anda büyük bir heyecanın tüm benliğimi kapladığını hissettim. Adeta tir tir titriyordum. Bir motor bizi aldı, futayı da motorun arkasına bağladık. Florya'ya uzandık. Az sonra Atatürk köşkün iskelesinde göründü. Ayağında lastik papuçlar, elinde sigarası, üstünde de slip yün maya vardı. Gazi'yi ilk kez yakından görüyordum. Futaya bindi. 50 metre kadar kürek çektikten sonra yoruldu. Bana dönerek "senin çok acayip bir sandalın var," dedi. "Biraz kürek çek de göreyim." Tam 45 dakika Atatürk'ü dolaştırdım. İnsana müthiş hamle veren bir hali vardı. O zamanlar Türkiye rekoru bendeydi. Bu rekoru çoktan kırmış olurdum o gün. Gazi bu geziden pek memnun olmuştu. Köşkün rıhtımına çıkınca bana döndü. Ne arzu ediyorsun diye sordu. Ne isteyebilirdin? Zaten dilim tutulmuştu. Onun varlığı benim için en büyük mükafat değil miydi? Sağlığınızı paşam diyebildim. Bütün arkadaşlarının gözlerinden öperim dedi ve bizi selamladı. Hiç durmadan futayla bebeğe kadar kürek çektim. Kulübe geldiğim zaman haberi duyan bütün arkadaşların heyecan içinde beni beklediklerini gördüm. O gece heyecandan sabaha kadar uyuyamadım. Atatürk'ün bir de güreşe olan merakı çok anlatılır. Ben bunun bir örneğini Galatasaray Lisesi'ndeki öğrencilik yıllarımda dinlemiştim. Son sınıfta aynı sırada yan yana oturduğumuz 1188 Vedat Kuntay, ünlü şair ve yazar Mithat Cemal Kuntay'ın oğluydu. Boyu sanırım 1.90'ın üstündeydi ve iyi tenis oynardı. Bir gün Büyükada'da yat kulübünün bahçesinde kısa kollu bir gömlekle kollarını kavuşturmuş dururken Atatürk onunla karşılaşmış ve Vedat'ın sporcu havasını görünce ''Oğlum sen güreş yapmasını bilir misin?'' diye sormuş. Vedat ne yanıt vermiş bilmiyorum ama Gazi, gel bakalım seninle güreş tutalım demiş. Vedat da mecbur olmuş Atatürk'le güreş tutmaya. Ama Atatürk'ün sırtını yere getirecek hali yok herhalde. Çevreden de fısıldamaya başlamışlar. Aman Vedat, sakın karşı koymaya kalkma, bırak kendini. Atatürk bir hamle yaparak Vedat'ı tuşa getirmiş. Bu olayı dinleyeli neredeyse 80 yıl olacak. Vedat'ın izini yıllar önce yitirdim. Cevat Abbas'la anılarında şöyle bir olay anlatıyor. 1936 yılında bir ilkbahar sabahı orman çiftliğinde Atatürk'ün refakatindeydim. Bir ağaç dibinin toprağını kabartan bir işçinin önünde Atatürk durdu. İşçiye o kadar yakındı ki çapadan fırlayan toprakların küçük parçaları Atatürk'ün ayakkabılarını okşuyordu. İşçi karşısına dikilen bu kişiye bakmadı bile. İşçi bir an dinlenmeden çapasını indirip kaldırıyordu. Atatürk gür sesiyle ''Nerelisin çocuğum?'' diye sordu. Bunun üzerine işçi çapasını yere bıraktı. ''Kastamonuluyum beyim'' dedi. ''Kastamonu'nun içinden misin?'' ''Hayır köyündenim.'' ''Askerlik yaptın mı?'' ''Yapmaz olur muyum?'' ''Harp gördün mü?'' ''Sakarya Muharebesi'nde bulundum. İzmir alındıktan birkaç gün sonra tezkere aldım.'' Atatürk bu pehlivan yapılı Sakarya gazisinin sözlerinden zevk almıştı ama kendini tanıtmak istemiyordu. İşçiye sen güreşir misin diye sordu. İşçi gülümseyerek alçak gönüllü bir havada güreşmez miyim dedi. Atatürk işçiye benimle de güreşir misin dedi. Ben işçiye tanımadığı bu kişinin kim olduğunu anlatmak için fırsat arıyordum. Atatürk bırak çapanı ileri gel emrinde bulundu. Kastamonulu işçi çapasını bıraktı ileriye geldi. El ense etmeye hazırlandı. Ben ani bir davranışla işçinin arkasına geçerken güreş başlamıştı. Atatürk'ü bütün ciddiyet ve gücüyle saran ve sarsan Kastamonulu'dan kurtarmak için Atatürk'e göstermeden işçiye bir çelme attım. Kastamonulu yere yıkıldı. Fakat hemen ayağa kalkan işçi bunu bir mağlubiyet saymadı. İki tarafta çelmeyi kabul etmedi, güç durumdaydım. Atatürk'le işçi yeniden güreşmek üzere birbirlerinden ayrılabildiler. Kastamonulu asla Atatürk'ü tanımamıştı. Ayrılırken işçiye ufak bir para vermek istedim. Kastamonulu'ya yaklaştım. İşçi bu parayı niçin bana veriyorsun dedi. Mintanın biraz yırtıldı da yenisini alırsın diyerek zorla parayı kabul ettirebildim. İşçi siz kimsiniz beyim diye sordu. Ben tüccarım fakat güreşliğim bey bu çiftliğin sahibidir dedim ve oradan ayrıldık. 15-20 dakika sonra aynı yoldan dönüyorduk. Kastamonulu işçi bizi görür görmez yanımıza geldi. Heyecanını saklayamıyordu. Hemen Atatürk'ün ellerine sarıldı ve öptü. Yüreğinin bütün içtenliğiyle ''Demin atamı tanıyamadım, beni affet. Ben hiç sizinle güreşebilir miyim?'' dedi. Atatürk ''Zararı yok. Devlet ve milletin işleri başında ben senin büyüğünüm, babanım o kadar.'' dedi. Ve işçiyi okşadı ve oradan ayrıldık. Dipnot Turgut Gürer, adı geçen eser, sayfa 349-351. Atatürk'ün alçak gönüllülüğünü Hasan Cemil Çambel Dünya Gazetesi'ndeki bir yazısında şöyle anlatıyor. Atatürk bir gece sofranın geç saatinde Florya Köşkü'nü görmek istedi. Köşkü gezdi, rıhtıma çıktı. Çavuşların kumandası altında işçiler Şah Merdan'la rıhtıma kazık çakıyorlardı. Bir aralık gördü ki Atatürk iri yarı bir çavuşla güreşiyor. Çavuşu yere yıktı, sırt üstü yatırdı, göğsüne oturdu. "Bak seni yendim," dedi. Çavuş "yendim vallahi paşam" cevabını verince Atatürk "hayır ben seni yenmedim, sen bir aslansın hatır için," dedi. Çavuşu elinden tutup kaldırdı ve alnından öptü. 16. Ayrımın sonu. Sayfa 220.